Merhabalar sevgili ve biricik dinleyenler. Ben Deniz Özturhan. Podbi Medya ile beraber hazırladığımız Olumlu Dünya'nın 70. bölümündeyiz. Bu bölüm Adidas'ın destekliğiyle gerçekleşecek bir bölüm ve farkındalık konusuna değineceğiz. Meditasyon tekniklerinden bahsedeceğiz. Oradan Murakami romanlarına uzanacak ve bize ilham olacak cümleler, bize ilham olacak fikirler eşliğinde güzel bir anlatı yapmayı planlayacağız. Planlayacağız dedim, ben onu planladım. Birazdan siz de sizlerle bu planımı paylaşıyor olacağım. Haydi bakalım.
Yansıkan çok şey var. Çok şey var. İntihar bir seçenek değil. Zaten etsen ne olacak? Düşman sevindirsin ancak. O yüzden sen iyisin. Olumlu kal be kardeşim.
Şimdi biraz hüzünlü başlayacağım gibi ama bir ay, bir buçuk ay öncesine götürmek istiyorum sizi. Depremin ikinci haftası falan gibiydi sanırım herhalde. 10. gün artık daha. Hani insanlığa doğru bir adım atmışım ama tam da atamamışım günleri. Bir yandan hani genel anlamda pek bir şey düşünemediğim gibi çok da düşünmek istemiyorum aslında. Kafamda bir şey olsun istemiyorum. Bir şey izleyemiyorum da. Ve çocukluğumda yaptığım gibi dedim ki hani beni ne çocukken en çok rahatlatırdı? Okumak rahatlatırdı dedim. O zaman da bir arkadaşımdan aldığım, işte daha önce de çok fazla ilgi duymadığım bir Murakami kitabına elim gitti. Bunun bilinçaltı bir sebebi var aslında. Sonradan bunu düşündüm. Yani adamın Japon olması benim için o anda Murakami okumak için temel bir sebep. Çünkü gerçekten deprem kabusunu yaşamış ve onu yenmiş. Evrimsel süreçte tüm sistemlerini devreye sokarak bu afeti bir daha yaşamamayı öğrenmiş bir halkın evladı bu insan. Ve bu insan anlattığı bir takım şeyleri, hayat öykülerini dinlemek istedim. Bunun bana iyi geleceğini düşündüm ki işe de yaradı. Mesela ilk okuduğum kitabında şey var, İmkansızın Şarkısı diye bir kitap. Kitap 1969 senesinde geçiyor ve o yılda Tokyo'dan Japonya'nın her yerine hızlı tren var. Genç adam işte sabahleyin Tokyo'dan biniyor, öğleyin Kyoto'da manitasıyla buluşuyor. Yani bu kadar sempatik bir hikaye değil ama olan bir de, hızlı trende de şey yapıyor. Kahveyle sandviç yiyor, kahveyi beğenmiyor falan böyle. Ben orada kuduruyorum, bizim hızlı trenimizde daha kahve, sıcak kahve servisimiz yok o zaman falan. Bunları düşünüyorum. Ama bir yandan da eğleniyorum. Yani eğleniyorum dediğim bana iyi hissettiriyor böyle bir medeniyetin eserlerini okuyor olmak. Ve sonrasında kitapçılarda Murakami kovalamaya başladım. Yani artık kimsenin kitapçıya gitmediğini, kitapların internetten eve söylendiğini ben de biliyorum. Beni bu konuda dinlemeyin zaten. Ama kitapçıya gitmek eylemi gençliğimin çok büyük kısmında benim keyfimi en temel yerine getiren şeylerden bir tanesiydi. Hele o kitapçının içinde bir de kırtasiye varsa değmeyin keyfime. Yani saatlerimi geçiriyordum. Ve yine o dönemin böyle sıkışık, üzüntülü, çok acılı halleri içerisinde yine gençliğime, 20'li yaşlı dönmeli böyle bir rutine ihtiyacım vardı o sırada. Tabii işte kitabı internetten söylemek yerine kitapçıya gidince umduğunuzla değil bulduğunuzla yetiniyorsunuz. Ben de aslında hani koşmasaydım yazamazdım kitabını almak istiyordum. O kitabın bana seneler önce röportajını, o kitapla ilgili röportajını Cumhuriyet Gazetesi'ne annem atmıştı. Annem böyle ilerici ve uluslararası referanslar vermeyi seven bir insandır. Ben de okuyup böyle hani tamam okurum sonra diye kafamı kenarına koymuştum. Neyse ben bu kitabı almaya gittim ama o yoktu ellerinde. Günün sonunda birinci Tekil Şahıs diye bir tane öykü kitabını aldım. Ondan sonra bir de Bir Kediyi Terk Etmek diye babasını anlattığı otobiyografik bir kitabını aldım. İyi de oldu. Çünkü rastlantısal öğrenmeye de inanıyorum. Hem deneyimsel öğrenmeye hem rastlantısal öğrenmeye inanıyorum. Ve bu rastlantısal öğrenmede Murakami'nin yine o dönem için aslında genel hayat için anlamaya ve içselleştirmeye ihtiyacım olan bir cümlesi var. İşte pain is inevitable, suffering is optional. Bunu Türkçe'ye şöyle çevirmeye çalışayım. Acı mecburi, çekmek ise opsiyonel diye çevirebilirim şuracığa. Bu sözde koşmasaydım yazamazdım kitabında. Ve şeyi anlatmaya çalışıyor işte koşarken duyduğumu, fiziksel acının kaçınılmaz olduğunu ama insanların bu acıya nasıl tepki verdiklerinin kendi seçimlerinin olduğunu ifade ediyor. Ve evet aslında bu dizimdeki acı vardır ama acı çekmek opsiyoneldir sözüne de birebir benziyor. Bunun nedenini bu zaten işte Bir Kediyi Terk Etmek Babama Dair kitabında öğrenmiş oldum böylece. Çünkü babasından bahsettiği bu otobiyografik kitapta şey diyor. Murakami'nin dedesi zaten bunlar çok önemli eski Budist tapınağının baş rahip Murakabi'nin dedesi ve 80 küsur yaşlarında, aslında sağlıklı da bir insan. Ama bir gün biraz alkollüyken, böyle yağmurlu da bir günde, trenin altında kalıyor. Ve bir anda o büyük eski köklü Budist tapınağının yönetimini bu Murakami'nin babası ve amcaları olan 6 çocuğun devralması için böyle bir panik yaşanıyor ailede. Çünkü anladığım kadarıyla böyle bir sorumluluğun altına girmek bütün aileyi o dönemde, hatta şimdi de, çünkü Japonlar geleneklerine ve bu tür şeylere çok bağlı insanlar, oldukça etkileyecek bir durum. Ve Murakami'nin babası her ne kadar hani her sabah böyle Butsudan önünde, bunların işte küçük ev tipi tapınakların önünde sutra okuyan ve Hayuki yazarı bir insan olarak aslında bu tapınağın başına geçmeye en uygun kardeş olsa bile bir şekilde oradan yırtıyor. Bunları anlatılıyor. Neyse, konumuz Murakami'nin ailevi sorunları değil, farkındalık kavramı. Şimdi farkındalık kavramını beylik cümlelerinin dışında nasıl anlatabilirim diye düşündüm. Aslında çok da fazla diyecek bir şeyim olmadığını fark etmişim. Daha önce çok konuştuk bunlardan ama biliyorsunuz Budizm ve yoga gibi felsefelerde zaten farkındalık kavramı yüzyıllardır kullanılıyor. Ama bunu batında zihinlerin anlayabileceği şekilde şemale sokan bir tane Amerikalı psikiyatrist John Kabat-Zinn diye bir beyefendi bunu Massachusetts Üniversitesi'nde stresle başa çıkma tekniği olarak geliştiriyor ve insanlara, batılılara yayılmasını sağlıyor. Özetle farkındalık ne dediğimizde hakikaten şimdiki anı fark etmek, ama hani şimdiki anı fark etmek dediğimizde de Allah'ım şu anda neler oluyor, bir panik içerisinde değil, bir sürü şey düşünüyoruz ya biz hayatta, bunu kendi cümlelerimle anlatayım. Sürekli ya gelecekle ilgili bir provizyonun içindeyiz, ya gelecekle ilgili bir endişe duyuyoruz veya onunla ilgili plan yapıyoruz, ya da geçmişte kalmış aslında etki edemeyeceğimiz bir durum var. Onunla ilgili ya şöyle olsaydı da böyle olsaydı da bana öyle nasıl yaptılar falan gibi bir düşünce akışının içerisinde oluyoruz. Anda kalmak dediğimiz şey işte bu ikisini tahakkümünden kurtulduğumuz ve zihni anlık deneyimlere yönlendirerek bu dikkati dağıtan unsurları, duygu ve düşünceleri saldığımız bir şimdiki zamanda kalma hali diye açıklanabilir. Şimdi daha önce yogadan zaten bayağı bahsettim. Yoga hataları bölümüne gidip bakabilirsiniz. Yoga, oturarak yapılan meditasyon teknikleri, nefese odaklanmak, pek çoğumuzun bildiği teknikler ve aslında bunlar genel olarak zaten farkındalık tekniği olarak kullanılıyor. Bunun yanı sıra ne yapıyoruz mesela dediğimizde, mesela farkındalık tekniği olarak kullanılan bir şey yeme meditasyonuymuş. Yani o yemeği yerken onun dokusunu, tadını, katmanlarını fark etmek gibi bir şeymiş. Bunu bugün düşündüm, yine kendime sinirlendim. Böyle ben evde kimse yoksa, benle beraber yemek yiyecek birisi yoksa, yemek masasını aynı zamanda çalışma masası olarak kullandığım için şu an iki bilgisayar, defterler, kitaplar, ses kartı, mikrofon falan hepsi birlikte üzerinde yayılmış durumdayız. Yemeğimi gidiyorum, açık mutfakta, tezgahta, ayakta yiyorum. Ve onu yerken de böyle aslında kendime güzel bir parasını kıyıp Kars kaşarı almışım. Ondan sonra bir anda hepsini birden ağzıma attım ve böyle ne yapıyorum ya ben bu... Kars kaşarı ne kadar para verdim, bir tat bakalım, kaç defa Kars kaşarı yiyeceğim bir sezonda falan diye bir kendimi azarladım. Tabii siz de kendinizi azarlar. Bunu da değineceğim zaten, bunu kendimi farkındasızlıklarım için azarladıklarıma siz yapmayın diye, her zamanki gibi. Ama gerçekten öyle. Ne diyordum? Yeme meditasyonu mesela farkındalık için kullanılacak bir teknik. Sonra yürüyüş meditasyonu var. Yürüdüğümüz her adımın, yürürken duyduğumuz kokuların, seslerin farkında olarak yürümek. Bu da yine farkındalığımızı geliştirmek için kullanabileceğimiz bir teknik. Şimdi pek çok meditasyon tekniği de var oturularak yapılanlarda. Bir kez insan kendini oturmaya ikna ettikten sonra zaten bunları araştırıp kendimize en uygun olanı seçebiliriz. Çünkü gözlemlerime dayanarak söylüyorum. Bazısı nefes sayarak daha rahat oturuyor. Kimisi çakrasını imgeleyerek, kirisi daha nasıl diyeyim hani bir doğayı bir vesaireyi imgeleyerek daha rahat oturuyor. Kimisi bir mantra söyleyerek, ben mesela mantracıyımdır. Beni daha rahat oturtan bir şeydir mantra söylemek. O daha rahat oturuyor. Bunun yanı sıra bir de meditatif eylemler var. Yani zihni boşaltmaya yarayabilecek eylemler. Örnek vermek gerekirse el işi yapmak bunlardan biri. Örgü örmek, bir enstrüman çalmak veya jonglörlük. Basit tekrarlı hareketler halinde yapılabilecek şeyler. Sopa çevirmenin mesela bir hareketli meditasyon olduğundan bahsetmiştim ben size daha öncesinde. Ve bu hareketli meditasyonlardan bir tanesi de aslında koşmak. Ama buna çok biraz sonra geleceğiz. Önce bu meditasyonlar içerisinde nasıl farkındasızlık içerisinde boğulabileceğimizi anlatan bir farkındasızlık anımı anlatmak istiyorum size. Çünkü lazım olduğunu düşünüyorum. Yani biz bu eğitimleri alırken kendim adıma konuşmuyorum. Çok iyi hocalardan eğitim aldım. Yalan olmasın şimdi ama genelde gözlemleyebileceğimiz bir şey var. Başımızdaki eğitimci zaten bütün o meditasyon, bütün o farkındalık aşamalarından geçmiş ve öğretirken de hani nasıl gelemediniz, hadi çabuk buraya gelin gibi bir tarzı olabiliyor. Ve o zaman insanlar çok bocalıyorlar. Yani ben herkes ne kadar güzel oturdu farkında, her şeyin nasıl da anında yaşıyor da ben mi kaldım bir tek, Allah kahretsin diyor. Değil. Hiçbirimiz coğrafi olarak anamızdan Budist doğmuş değiliz. Artı çok stresli hayatlar yaşıyoruz. Anlatacağım anım da şöyle bir şey. Geçtiğimiz Mayıs ayında, geçen yıl tabii, Kakucuğumun, sevgili Hacı Kakucuğumun yoga kampına katıldık Fethiye'de. 5 arkadaşız. Kampa katılan başka katılımcılar da var. Başka bir hoca da var. Ön bilgi olarak da şunu söyleyebilirim. O arkadaş grubumuzdan Canan Cığım'ın da annesi Betül Hanım vefat etti Mart ayında. Yani son 2 ayımızda oldukça Canan için zaten çok çok ağır, bizim için de zorlayıcı aylar olmuş. Neyse, bu güzel, çok güzel bir yerdeyiz. Yanıklardayız, Fethiye'de. Aşığım zaten oraya. Bir sabahta kalktık dere kenarında. Çok da erken olmayan bir saatte. Yalan olmasın yani, gayet güneş çoktan doğmuş falan bir saatte. Meditasyon yapacağız. Kalkmakla ilgili bir sorunum yok. Uyandım. Diğer bir başka yoga hocası var. O kapılarımızın önüne, işte böyle taş, böyle bir binada kalıyoruz. Eskiden ahır olarak kullanılan ve gerçekten bunu da söyleyeyim, Fethiye'de bir gün kalırsınız. Gerçekten taş ahırda kalmak çok akıllıca bir şey. Yani gün içinde serin olabilen yegane yer orası oluyor. Neyse, kapının önüne müzik açmış kız. Çok da tatlı tıngır mıngır bir şey çalıyor. Ama ben buna çok büyük kuruldum. Neyse, meditasyona oturunca aslında bunun gerçek sebebi döküldü. Aslında orada, o pratikte olmaktan aşırı mutluyum. Sabahları kalkar kalkmaz doğanın içinde olmaktan, sevdiğim insanları görmekten aşırı mutluyum. Ama ben bunların hepsini senede sadece 5 gün yapıyorum. Ve bu kafamın içerisinde öyle bir tatsız bir farkındalık, hani farkındasızlığımın farkındalığı o kadar beni rahatsız ediyor ki buna sinirleniyorum. Ben niye böyle bir şeyi sürekli yapmıyorum? Ben bunun eğitiminin senelerce almış insanım. Neden sıfıra sıfır farkındasızlık bir hayat geçiriyorum diye, hani meditasyon yapacağım zamanda kendime zehir ediyorum gibi bir anımdı. İkinci yarıda hayatımıza farkındalık katmayı, nasıl bir krize dönüştürmemeyi başarırız, onu da konuşacağızdır elbette. Şimdi en temel hatlarıyla meditasyondan bahsettik. Meditasyon hareketli veya hareketsiz yapılabileceğini, koşmak gibi, jonglörlük gibi hareketli meditatif eylemler olabileceğini konuştuk. Tüm bu meditasyon tekniklerinde ortak bir durum var. Belli bir süreden sonra, yani belli bir süre hareketsiz kaldıktan yahut koştuktan sonra o anın ve o anda kalmakla ilgili ızdırabın fazlasıyla farkında oluyorsunuz. Bu farkındalığı yumuşatmak için elbette biraz destek almakta hiçbir sakınca yok. Hatta kendimize zarar vermeden bu pratikleri gerçekleştirmek asıl amacımız olduğundan, aslında kendini olabilecek en doğru şekilde desteklemek ciddi anlamda önemli. Ben oturarak meditasyon yaparken nasıl bu iş için özel olarak üretilmiş işte blok gibi, yastık gibi malzemeleri tercih ediyorsam, koşu gibi iddialı bir harekette de en uygun desteği tercih ediyorum. O da ister istemez sadık yârim, 20 yıldır ayağımdan çıkarmadığım Adidas'ın en yeni koşu modeli olan Ultra Boost Light oluyor. Adı gibi enerji boost yaşatan, böyle adına yakışır hafiflikte, %30 daha hafif orta tabana sahip bir ayakkabı. Şimdi koşuda amacın bir önemi yok. Önemli olan her gün bir önceki günkü performansına bir şeyler ekleyebilmek. Yani o motivasyon. Ama koşarken mümkün olduğunca güvende ve rahat hissetmek oldukça önemli. Hele ki bunu hayatımızın 365 gününde bir alışkanlık haline getirmek istiyorsak, ayağımızda Adidas Ultra Boost Light gibi böyle kadın modelinde tamamen kadın ayak anatomisi üzerine araştırmalar sonucunda üretilmiş bir ayakkabı olsa elbette harika olur. Zaten koşmak ister yavaş ister hızlı ama her zaman harika bir şey. Ben de yalan yok. Velhasıl bir gün beraber koşmak dileğiyle ilk yarıyı sonlandırıyorum. Yeniden merhabalar, ikinci yarıdayız. Şimdiye kadar çıkan kısmın özeti, yani özetle ne dedik dersek, acı vardır dedik. Bunu bizden önce Buda da demişti dedik. dedik ama harbiden demişti. Bu acıyla ne yapacağımız, yani acı vardır ama biz bu acıyı çekeceğiz. Ama bu acıyla ne yapacağımız ise bizim seçimlerimize bağlıdır. Bir takım anda kalma, farkındalık pratikleriyle gündelik hayatın en büyük ızdırabı olan stresi azaltabiliriz. Hatta ruh halimizi daha iyi bir hale, daha sağlıklı bir yere taşıyabiliriz dedik. Peki madem bu kadar faydalı bir anda kalmalar ve meditasyonlar, niye bu kadar dalgası geçiliyor? Niye popüler kültürde bu kadar niye falan gibi üzerinde konuşulan veya insanların böyle nasıl diyeyim mesafeli yaklaştığı konular? Bence bunun ilk sebebi pek çok reçete gibi tek başına o kadar da mucizevi olmaması ve insanların bir anda büyük mucizeler beklemesi. Yani evet, nefes egzersizleri sizinle rahatlayabilir. Uykunuzu daha iyi bir hale getirebilirsiniz veya konsantrasyonunuzu daha iyi bir hale getirebilirsiniz. Ama şayet ciddi bir psikolojik sıkıntınız, rahatsızlığınız varsa, derin bir depresyon, başka şeyler hayatınızı etkiliyorsa bu temeldeki yarayı, yani sizin psikolojinizdeki o yarayı iyileştirmez. Onun için gerçekten işin uzmanlarıyla önemli miktarda zaman çalışıyor olmak gerekir. Birinci sebebi bu. İnsanların bir anda kendilerini etki edecek böyle mucizevi reçeteler beklemesi, halbuki bunun gerçekçi bir bakış açısı olmaması. İkincisi, şimdi herkesin kendine ait, kendine özel bir beden ve zihin konfigürasyonu var. Bunların hepsi farklı. Fakat bu işi ticarileştiren eğitmenler ya da kurumlar diyeyim, bir sınıf dolusu insanı oturtup aynı tekniklerden geçirerek meditasyon yaptırıyorlar. Halbuki belki de size tai chi iyi gelecek. Atıyorum dans meditasyonuyla daha gerçekten anda kalacaksınız. Ya da kundalini ile ya da koşmakla. Ben misal hani vipassana gibi bir teknik var. Yani uzun süre böyle kamp halinde 10-15 gün hiç konuşmadan sadece meditasyonla ilgilenerek yapılan bir şey. Ben ona tahammül edebileceğim, öyle bir şeyin içinden geçebileceğim, büyük konuşmayayım belki de yaparım ama çok inanmıyorum. Gerçekten benim için hızlı yürümeler, koşmalar, danslar, sopa çevirmeler daha yine meditasyona oturuyorum ama o meditatif eylemler yapması daha kolay. Beni daha çok anda tutan şeyler gibi geliyor. Şimdi koşu demiştik. Koşu ile meditasyon ilişkisi hakkında yazan tek kişi Murakami yiğidimiz değil. Mesela Sai Kong, inşallah doğru söylüyorum, Yipam diye bir adam var. Bu Tibet Budizm geleneğindeki o meditasyon teknikleriyle koşuyu birleştirmek üzerine yazmış. Böyle bir şey var. Hani bunu nasıl acaba teknik olarak geliştirebiliriz diye. Başka bir Zen üstadı var. İsmi çok zor. Hayatta söyleyemem. O koşunun, yani yürüyüş ve koşunun meditatif pratikleri olduğunu zaten söylüyor. Doğru yapılırsa da gerçekten psikolojinizi oldukça iyi bir yere getirebileceğinden bahsediyor. Ben bunları birazcık okudum. Özetlerine falan baktım. Çok sarmadı, ne yalan söyleyeyim. Çünkü yani hocalık eğitiminde de, yoga hocalık eğitiminde de Yoga Sutra'nın 20 dizesini okumuş bir insanım neticede. O da benim ayıbım. Gerçekten de öyle. Şimdi ben deneyimleyerek öğrenmekten ya da başkalarının deneyimlerinden öğrenmekten zevk alan bir insanım. Oturup bir kitaptan okuduğumu evet anlıyorum ama tam olarak da öğrenmiyorum. Yani o benim kafamın bir yerinde çok da fazla bir yere tekabül etmiyor bir şekilde. Ama onu bir roman formatında, bir hikaye formatında okuduğum zaman oradaki insancılıklar benim kafama daha çok oturuyor. Bu da işte meditasyon tekniği gibi. Öğrenmenin de teknikleri var. Her insana göre değişiyor aslında bakarsanız. Şimdi o yüzden Murakami'nin Sahilde Kafka diye bir kitabı var. O çok ilgimi çekti. Size az spoiler vererek birazcık anlatmaya çalışacağım. Şimdi bir tane çocuğumuz var. Nakarta diye bir... Nakarta mıydı çocuğun? Neyse. Bu beyin hasarı, çocukluğunda bir şekilde beyin hasarı almış bir çocuk ve bunun sayesinde olduğu düşünülüyor. Hayvanlarla konuşabiliyor ki bence beyin hasarıyla hiçbir alakası yok. Ben de her gün hayvanlarla konuşuyorum. Neyse, bu çocukcağızımız kitapçıda işte çalışıyor. Kitapların tozlarını falan alırken bir tane kitaba denk geliyor. Oradan böyle aldığı hevesle, aldığı ilhamla koşmaya başlıyor ve işte bu onun hasarlı olan beynindeki o sorunlarıyla, yani o beyin hasarından kaynaklanan hayatındaki sorunlarıyla aslında sıkıntılardan uzaklaşmasını, o sorunlarla yüzleşmesini ve huzur bulmasının bir yolu oluyor. Kitabın bir yerinde Nakata'nın söylediği bir şey var. O da şu, işte yaşamanın anlamı diyor, kaybolan bir şeyi aramakta yatıyor diyor. Yani ben onu mesela şey diye düşündüm. O tabii başka şeyler arıyor ve oradaki sembolik aramalar da var ama bizim mesela hayatımızda kaybolan anlamı aramamızın açıklaması şu. Yani biz modern zaman, modern şehir, hatta modern dijital çağ dünya insanları için aslında bu kaybolan şey biraz huzur, biraz zihin berraklığı, biraz stressizlik, biraz sessizlik. Ve yani sadece doğaya çıktığımızda veya bir sahil kenarında yürüyüşe çıktığımızda ya da sağlam bir egzersiz yaptığımızda ruhumuza doluşan o dinginlik hali. Biz bunların kaybındayız. Biz bunları kaybetmişiz ve bunları arıyoruz gibi bir hissim var. O yüzden bu tür farkındalık egzersizleri yaparken aklımızda tutmamız gereken tek bir şey var bence. Ben bunu kendim için yapıyorum. Kimseyle yarışmıyorum. Çünkü farkındalık, bak ben nasıl andayım diye havası atılacak veya işte en anda kalan benim. Vallahi şu an... Şu anda nasıl bir farkındalık yaşıyorum belli değil falan diye başkalarına ya da sen benim kadar yeterince farkındalıklı değilsin diye başkayla kıyaslanabilecek bir şey değil. Yani bir gün 20 dakika koşmak veya meditasyon yapmak o günü çok daha iyi geçirmenizi, zihninizi çok daha rahat kullanabilmenizi, o günü çok daha kendinizi iyi hissetmenizi sağlar. Ama sizi daha mutlu veya diğerlerinden daha ayrıcalıklı bir insan yapmaz. Tüm bunlar, yani tüm bu teknikler, tüm bu pratikler ancak hayatımızın doğal akışı içerisinde bir mecburiyet değil, kendimize, kendi zamanımıza karşı bir sorumluluk olarak ele alınırsa, düzenli uygulanırsa gerçekten dönüşümlere sebep olabilecek çalışmalar. Ve artık ben bu bölümü bağlarım. Ben bu bölümü bağlarım diye düşünüyorum. Şu anda yeterince anda kaldım. Şu anda sizlere yanlış bir şey söylememek için o kadar andayım ki anlatamam. Ay, hepimize ama hepimize hayatımızı daha iyiye, daha sağlıklı, daha mutluya, daha huzurluya doğru değiştirecek adımları atmak için bolca cesaret, bolca enerji diliyorum. Ben Deniz Özturan, bir olumlu dünyanın daha sonundayız. Ve bu bölüm biterken bu bölüme olan katkılarından dolayı Adidas'a da çok teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz sizi çok seviyorum, çok öpüyorum. Ve sizden bu bölüm, diğer bölümler, herhangi bir konuda yazılı, sözlü geri dönüşler almaya bayılıyorum. Görüşmek dileğiyle.
Sal beni artık ağlamam, ben bir olumlu dünyacıyım.